Ayrım 4, Fahrenheit 451, Ray Bradbury, sayfa 50. Mekanik fazı itfaiye merkezinin karanlık köşesinde hafifçe sesler çıkaran, hafif hafif titreyen, rahatsız etmeyecek biçimde aydınlatılmış köpek kulübesinde uyuyordu. Ama uyuyor sayılmazdı, yaşıyordu ama yaşıyor sayılmazdı. Sabahleyin soluk bir ışık, açık gökyüzünden gelen ay ışığı, büyük camdan geçerek belli belirsizce titreyen yaratığın pirinç, bakır ve çelik kısımlarında oraya buraya dokunuyordu. Işık yakut rengi cam parçalarına çarpıyor, lastik doldurulmuş pençelerin üzerinde bir örümceğin bacakları gibi yükselen sekiz bacağı, tatlı tatlı titreten yaratığın naylon burun deliklerindeki ince duyarlı tüyler üzerinde parlıyordu. Montag pirinç direkten kaydı, dışarı çıkarak şehre baktı ve bulutlar tümüyle dağılmıştı. Bir sigara yaktı, eğilerek geri geldi ve tazıya baktı. Balında zehir azgınlığı, cinneti ve kabusu olan kırlardan eve gelmiş kocaman bir arı gibiydi. Vücudu çok zengin, çiçek özüyle dolu ve uyuyarak kötülükleri içinden atıyordu şimdi. "Merhaba," diye fısıldadı Montag. Her zamanki gibi hem ölü hem diri olan hayvandan etkilenmişti. Gece her şey sıkıcı bir hal aldığında, ki bu her gece olurdu, adamlar pirinç direkten kayarlar, tazının burun sistemine doğru verileri girerler, itfaiye binasının alanındaki sıçanları, bazen tavukları ve bazen de zaten boğulması gerekecek kedileri bırakıverirlerdi. Tazı öncelikle hangisini yakalayacak diye bahse tutuşurlardı. Hayvanlar salınmıştı. 3 saniye sonra oyun tamamdı. Sıçan, kedi veya tavuktan birisi alanın yarı yerinde yakalanmıştı. Tazının burnundan çıkan içi boş 10 santimlik bir çelik iğne, pençelerin sıkıca kavradığı hayvana morfin ya da prokain enjekte ediyordu. Rehine yanıp kül olacağı makineye atılmıştı. Yeni bir oyun başladı. Bunlar olurken Montag daha çok geceleri üst katta kalırdı. 2 yıl oluyordu. En iyilerinden biriyle bahse girmiş, bir haftalık ücretini kaybetmişti. Mildred'in çılgınca öfkesiyle karşı karşıya kalmıştı. Öfkeden damarları kabarmış, yüzü kıpkırmızı olmuştu. Oysa bu gece ranzasında duvara dönük yatmış, aşağıdan gelen çığlıkları, kahkahaları, sıçanların tıkırtılarını, farelerin ciyaklamalarını, çiğ ışıkla bir pervane gibi sıçrayarak kurbanını bulup yakalayan, iğnesini sokan ve bir düğmeye basılmışçasına ölmek üzere kulübesine dönen tazının gölge gibi izleyen hareketli sessizliğini dinliyordu. Montag burnuna dokundu, tazı hırladı. Montag geri sıçradı. Tazı kulübesinde yarı doğruldu. Birden canlanan göz kürelerindeki yeşil mavi neon ışığıyla ona baktı. Tekrar hırladı. Sesi garip bir elektrikli cızırtı, kırsartma sesi, bir metal kazınması, şüpheyle yıllanmış paslı bir çarkın dönüşünü andırıyordu. "Hayır, hayır oğlum," dedi Montag yüreği çarparak. Gümüş iğnenin havada 2 santim uzadığını gördü. Çekiliyor, uzuyor, çekiliyordu. Hayvan hırlamayı kesmiş, ona bakıyordu. Montag geri geri gitti. Tazı kulübesinden dışarı bir adım attı. Montag bir eliyle pirinç direği yakaladı, direk yukarı doğru kayarak onu tavandan dışarı sessizce çıkardı. Üst katın yarı aydınlatmış kısmına adımını attı. Titriyordu. Yüzü yeşilimsi beyazdı. Aşağıda köpek inanılmaz 8 böcek ayağının üzerine çökmüş, kendi kendine omurdanıyordu. Façetalı gözleri ise huzur bulmuştu. Montag atlama deliğinin yanında durdu, korkusunun geçmesini bekliyordu. Arkasındaki masada 4 adam yeşil ışık altında kağıt oynuyorlardı. Ona bir an için göz attılar ama hiçbir şey söylemediler. Yalnızca yüzbaşı şapkalı, şapkasında anka kuşu işareti bulunan adam sonunda dayanamayarak ince elinde kartlarla upuzun odanın karşısından konuştu.
"Montag!"
"O benden hoşlanmıyor," dedi Montag.
"Ne, tazı mı?"
Yüzbaşı elindeki kartları inceledi.
"Boş ver, o ne sever ne de sevmez, o sadece işler. Balistikteki bir ders gibi, bizim karar verdiğimiz bir rotası vardır. O takip eder, hesaplar, hedefi bulur ve iş bitirir. Bakır tellerden, piller ve elektrikten başka bir şey değil."
Montag yutkundu. Hesaplayıcıları her kombinasyon için şu kadar amino asit, sülfür, bu kadar yağ ve alkalin için ayarlanabilir, doğru mu?
Bunu hepimiz biliyoruz. Bütün bu kimyasal dengeler ve yüzdelerimizin hepsi aşağıdaki dosyada kayıtlı. Tazının hafızasında bir kimsenin bir kombinasyon hazırlaması kolay. Bir parça amino asit belki. Hayvanın bana yaptığını açıklayabilir bu. Bana tepki gösterdi. Get işine dedi yüzbaşı. Rahatsız olmuştu ama tümüyle kızmamıştı. Birisi tarafından belleği gerektiği şekilde ayarlanmıştı ve ben dokununca hırladı.
Böyle bir şeyi kim yapar diye sordu yüzbaşı. Burada senin bir düşmanın yok Gay.
Bildiğim kadarıyla yok.
Yarın teknisyenlerimize tazıyı kontrol ettiririz.
Beni korkutması ilk kez olmuyor dedi Montag. Geçen ay iki kez olmuştu.
Onarırız, endişe etme.
Fakat Montag kımıldamadı. Evindeki holde vantilatörün ızgaralarını ve arkasında saklı duran şeyi düşünüyordu. Eğer burada itfaiye merkezindeki birisi vantilatör hakkında bir şey biliyorsa tazıya söylemiş olamaz mıydı? Yüzbaşı atlama deliğinin yanına geldi ve Montag'a soran gözlerle baktı.
Sadece düşünüyordum dedi Montag.
Tazı geceleri ne düşünür acaba? Gerçekten canlanıp üzerimize mi geliyor, beni ürkütüyor?
Bizim düşünmesini istemediğimiz hiçbir şeyi düşünemez o.
Çok üzücü dedi Montag sessizce. Çünkü ona bütün öğrettiğimiz anlamak, bulmak, öldürmek.
Eğer bütün öğrenebileceği bunlarsa ne utanç verici.
B.T. burnundan soludu yavaşça canı cehenneme. O çok iyi bir zanaat ürünü. Her zaman kendi hedefini garantili bulan, isabet ettiren bir tüfek sadece. İşte bu yüzden dedi Montag, gelecek seferki kurban ben olmak istemiyorum.
Niçin? Bazı şeylerden suçluluk mu duyuyorsun?
Montag çabucak baktı. B.T. ayakta durmuş ısrarla kendisine bakıyordu. Ağzını açıp çok hafifçe ona gülmeye başladı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gün. Kaç kez evinin dışına çıktığında Clarice de dünyanın bir yerlerinde oluyordu. Bir kez ceviz ağacını silkelerken gördü onu, bir kez çimenlerin üzerinde mavi bir süveter örerken gördü. 3-4 kez kapısının önünde çiçek demetleri veya küçük bir torba kestane veya beyaz bir kağıda inelenmiş sonbahar yapraklarını kapısına iliştirilmiş buldu Montag. Her gün köşeye kadar Clarice onunla yürüdü. Bir gün yağmur yağıyordu, ertesi gün hava açıktı. Diğer bir gün rüzgar sert esiyordu. Bir sonraki gün hava durgun ve ılıktı. Durgun günün ertesi günü ise yazın en sıcak günlerinden biri gibiydi. Ve Clarice öğleden sonra geç saatlere kadar güneşte yüzünü yaktı. Bir keresinde metronun girişinde neden acaba dedi Montag, seni uzun yıllardan beri tanıyormuş gibiyim. ''Çünkü senden hoşlanıyorum'' dedi Clarice. ''Ve senden hiçbir şey istemiyorum. Çünkü birbirimizi tanıyoruz.''
''Kendimi yaşlı ve tıpkı bir baba gibi hissetmeme neden oluyorsun?''
''O halde açıklamalısın'' dedi Clarice. ''Eğer çocukları bu kadar çok seviyorsan niçin benim gibi bir kızın olmadı senin?''
''Bilmiyorum.''
''Şaka yapıyorsun.''
''Yani...'' Montag durdu ve başını salladı. ''Şey, karım, o... O hiç çocuk sahibi olmak istemedi.
Clarice gülmeyi bıraktı. Üzgünüm, benim de gerçekten dalga geçtiğini sanmıştım. Ben bir budalayım.
Hayır hayır dedi Montag, iyi bir soruydu. Uzun zamandır kimse bunu soracak kadar umursamamıştı. İyi bir soruydu.
Hadi başka bir şeyden konuşalım. Sen hiç kuru yaprakları kokladın mı? Tarçın gibi kokmazlar mı? Al kokla.
Hey evet, bir bakıma tarçın gibi kokuyor.
Clarice parlak koyu renk gözleriyle ona baktı. Sen hep şaşırıyorsun.
Bunlar için hiç zamanım olmadı.
Sana anlattığım gibi tabelaların boylarının nasıl uzatılmış olduğuna baktın mı?
Zannederim evet.
Gülmek zorunda kaldı. Gülüşün eskisinden daha hoş.
Öyle mi?
Çok daha rahatlamış.
Montag kendini rahat ve huzurlu hissetti. Niçin okuluna gitmiyorsun? Her gün etrafta aylak aylak gezerken görüyorum seni.
''Ah onlar benim eksikliğimi hissetmezler'' dedi Clarice. ''Ben antisosyalim, öyle diyorlar. Onların arasına karışmıyorum. Çok garip, ben aslında çok sosyal biriyim. Bu tümüyle sosyalle ne kastettiğinize bağlıdır değil mi? Bana göre sosyal demek bu gibi şeyler hakkında konuşmak demektir.''
Ön bahçedeki ağaçtan dökülen kestaneleri çatırdattı.
ya da dünyanın ne kadar tuhaf olduğundan söz etmektir. İnsanlarla birlikte olmak güzel, fakat bir grup insanı bir araya getirerek sonra da benim konuşmama izin vermemek sosyallik değildir bence. Ya sence? Bir saat televizyon dersi, bir saat basketbol veya beyzbol ya da koşu, diğer bir saat çalgı uyarlama tarihi dersi veya resim ve yine spor. Fakat biliyor musun, biz asla soru soramayız veya çoğunluğumuz yapamaz. Onlar cevapları sana boca ederler. Bing bing bing ve biz 4 saat daha orada oturup film öğretmeni seyrederiz. Bu benim için hiç de sosyal değil. Bir sürü huniler içlerine su boşaltılıyor, altlarından dökülüyor. Onlar bize bunun şarap olduğunu söylüyor. Oysa değil. Günün sonunda bizi o kadar yoruyorlar ki hiçbir şey yapamadan yatağa girmek, çevredekilere sataşmak için Luna Park'a gitmek, büyük çelik topla cam kırılan yerde camları kırmak, araba parçalanan yerde arabaları parçalamaktan başka bir şey yapamıyoruz. Ya da arabalarla caddelerde yarış yapmak, sokak ışıklarının direklerine en yakın kim geçecek diye denemek, korkak oynamak ve jant kapaklarına çarpmaktan başka. Sanırım benim için her söyledikleri doğru. Hiç arkadaşım yok. Bunun da benim anormal olduğumu kanıtladığı varsayılıyor. Fakat tanıdığım herkes bağırıyor, vahşiler gibi dans ediyor ya da birbirini dövüyor. Dikkat ettin mi, bugünlerde insanlar birbirlerini nasıl incitiyorlar?
Çok yaşlı biri gibi konuşuyorsun.
Bazen yaşlıyım. Benim yaşımdaki çocuklardan korkuyorum. Birbirlerini öldürüyorlar. Hep böyle mi ola geldi? Amcam aksini söylüyor. Sadece geçen yıl 6 arkadaşım vuruldu. 10 tanesi araba çarpmasıyla öldü. Onlardan korkuyorum. Korktuğum için onlar da benden hoşlanmıyorlar. Amcam diyor ki büyük babası çocukların birbirlerini öldürmedikleri zamanı hatırlarmış. Fakat bu onların her şeyinin farklı olduğu çok eski günlerdeymiş. Onlar sorumluluğa inanırlardı diyor amcam. Biliyor musun, ben sorumluluğa inanırım. Yıllar önce hak ettiğimde kıçıma şaplağı yerdim. Evin tüm alışverişini yapar ve ellerimle evi temizlerdim de. Fakat hepsinden çok, dedi Clarice, insanları izlemeyi severim. Bazen bütün gün metroya biner, onlara bakar ve onları dinlerim. Yalnızca kim olduklarını, ne istediklerini ve nereye gittiklerini kestirmek isterim. Bazen Luna Park'a gider, gece yarısı şehrin sınırında yarıştıklarında jet arabalara binerim. Onlar sigortalı olduğu sürece polis pek ilgilenmez. Herkesin 10.000'lik sigortası olduğu sürece herkes hayatından memnun. Bazen gezinirim ve metrolarda insanları dinlerim. Ya da büfelerde dinlerim. Ve biliyor musun neyi?
Neyi?
İnsanlar hiçbir şey konuşmuyorlar.
Hayır, konuşmaları gerek.
Hayır, hiçbir şey konuşmuyorlar. Çoğunlukla arabaların, elbiselerin ve yüzme havuzlarının isimlerini sayıyorlar ve ne kadar harika olduklarını söylüyorlar. Hiç kimse diğerlerinden farklı bir şey söylemiyor. Çoğu zaman kafelerde şaka makineleriyle oynarlar ve çoğunlukla aynı şakalardır. Ya da müzikli duvarın ışıkları yanar ve tüm renkli şekiller aşağı yukarı iner çıkar. Fakat sadece renkler, soyut hepsi. Müzelerde hiç bulundun mu? Hepsi soyut. İşte şimdi olanlar bunlar. Amcam bir zamanlar farklı olduğunu söylüyor. Eski zamanlarda bazen resimler bir şeyler söylermiş. Hatta insanları bile gösterirmiş.
Amcan söylüyor, amcan söylüyor. Amcan olağanüstü bir adam olmalı.
Öyle, elbette öyle. Ben artık gitmeliyim. Hoşça kal Bay Montag.
Hoşça kal.
Hoşça kal.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gün. İtfaiye merkezi. Montag, sen ağaca uçan kuş gibi direğe tırmanıyorsun. 3. gün. Montag, bu kez arka kapıdan geldiğini gördüm. Tazı seni rahatsız mı ediyor?
Hayır, hayır.
4. gün. Montag, komik ve tuhaf bir şey. Bu sabah anlatılırken işittim. Seattle'da bir itfaiyeci kendi kimyasal bileşiği için mekanik tazıyı kurmuş ve onu bırakmış. Ne tür bir intihar dersin buna? 5, 6, 7 gün. Ve sonra Clarice gitti. Montag o öğleden sonra da ne vardı anlayamadı. Ama Clarice'i hiçbir yerde göremiyordu. Çimenler boştu, ağaçlar boştu, cadde boştu ve onu özlediğini, hatta aradığını anlayamadı. Metroya vardığı zaman gerçeği anladı. İçinde belli belirsiz bir tedirginlik vardı. Bir sorun vardı. Günlük düzeni bozulmuştu. Basit bir düzen. Doğru, birkaç gün içinde kurulmuş ve yine de neredeyse geriye dönüp aynı yolu yeniden yürüyecek, onun geriye dönmesi için zaman yaratacaktı. Emindi ki aynı yolu geri yürürse her şey yeniden yoluna girecekti. Fakat çok geçti. Trenin gelişi bu plana bir nokta koydu. Kağıtların sallanması, ellerin hareketi, göz kapaklarının kımıldayışı, itfaiye merkezinin tavanındaki zaman göstergesinin sesi.
1.35 Perşembe sabahı, 4 Kasım, 1.36, 1.37.
Oyun kağıtlarının yağlı masa yüzeyindeki şakırtıları, hepsinin sesi Montag'a geliyordu. Kapalı gözlerine, etrafına kurduğu bir anlık engele rağmen hepsini duyuyordu. İtfaiye merkezindeki pirinç renklerinin, altın, gümüş paraların renklerinin ışıldayışlarını ve parlayışlarını, sessizliklerini hissedebiliyordu. Masanın karşısında oturan görünmez adamlar kağıtları için iç çekiyorlar, bekliyorlar.
1.45
Gösterge hala soğuk bir yılın, soğuk bir sabahının, soğuk bir saatini homurdanıyordu.
Neyin var Montag?
Montag gözlerini açtı. Bir yerlerden radyo mırıldanıyordu.
Savaş her an ilan edilebilir. Bu ülke kendini savunmak için hazır beklemektedir.
Sabahın karanlık gökyüzünden geçerken tek tonda çıkardığı sesle bir jet uçağı binayı titretti. Montag gözlerini kırptı. B.T. müzedeki bir heykelmiş gibi ona bakıyordu. Her an B.T. yanına gelerek dokunarak suçluluğunu, tedirginliğini keşfedebilecekti.
Suç?
Hangi suçlu bu?
Senin sıran Montag.
Montag binlerce gerçek, on binlerce hayali yangında yüzleri yanmış bu adamlara baktı. Yaptıkları iş yanaklarını pembeleştirmiş, gözlerine ışık vermişti. Bu adamlar sonsuza dek yanan kara pipolarını yakarken platin çakmaklarının alevine gözlerini dikip bakarlardı. Mangal kömürü gibi saçları, is rengi kaşları ve sinek kaydı tıraşlı olmalarına rağmen mavimsi kül rengi lekelenmiş yanaklarıyla yangınların izini taşıyorlardı. Montag başlayacak oldu, ağzını açtı. Kara saçları, kara kaşları, ateşli bir yüzü ve mavi çelik tıraşlı fakat tıraşsız görünüşlü olmayan hiçbir itfaiyeci görmemişti. Tüm bu adamlar kendisinin aynadaki suretleriydi. Tüm bu itfaiyeciler kötü alışkanlıklarının yanı sıra görünüşlerine göre de mi seçiliyorlardı? Kül ve köz renkleri, sürekli yanan pipolarının yanık kokuları. Yüzbaşı B.T. orada, tütün dumanından oluşan fırtına bulutları arasında kalktı. B.T. yeni bir tütün paketi açtı, selofan kağıdını buruşturduğunda yangın sesini andırıyordu. Montag kendi elindeki kağıtlara baktı.
Ben düşünüyordum da.
Geçen haftaki yangında kütüphanesinin icabına baktığımız adam, ona ne oldu?
Çığlıklar arasında tımarhaneye götürdüler.
O deli değildi ki. B.T. sessizce kağıtlarını düzenledi.
Devleti ve bizi kandırabileceğini düşünen herhangi bir kimse delidir.
Gözümün önüne getirmeye çalışıyordum, dedi Montag. Nasıl bir duygudur acaba? Yani itfaiyeciler bizim evlerimizi ve bizim kitaplarımızı yaksalar.
Bizim kitaplarımız yok ki.
Fakat olsaydı.
Senin var mı?
B.T. yavaş yavaş gözlerini kırpıştırdı. Hayır. Montag onların arkasında milyonlarca yasaklanmış kitabın listesinin bulunduğu duvara gözünü dikip baktı. Adları su yerine gaz yağı püskürten hortumunun ve baltasının altında ateşe atılıp yandılar.
Hayır.
Fakat kafasının içinde evdeki vantilatörün ızgarasından serin bir rüzgar esmeye, hafif hafif yüzüne vurmaya başlamıştı. Tekrar kendini yeşil bir parkta yaşlı bir adamla, çok yaşlı bir adamla konuşurken gördü. Parktan esen rüzgar da soğuktu. Montag durakladı. Bu hep böyle miydi? İtfaiye merkezi bizim işimiz. Yani şey, bir zamanlar.
Bir zamanlar, dedi Beatty. Bu ne biçim söz?
Aptal, dedi Montag kendi kendine. Ele vereceksin. Son yangında bir peri masalı kitabından tek bir satıra göz atmıştı. Yani, dedi Montag, eski günlerde evlerin yangına karşı tümüyle korunamadığında... Birden kendinden çok genç birinin sesiyle konuştuğunu fark etti.
O ağzını açmıştı ve Clarice McClellan konuşuyordu.
İtfaiyeciler yangınları başlatmak yerine engel olamazlar mıydı?
Bu harika işte.
Stoneman ve Black, Amerikan itfaiyesinin tarihsel bilgilerini içeren yönetmelik kitabını Montag'ın önüne okusun diye sürdüler. Uzun zamandan beri aşina olmasına rağmen okudu.
Kolonilerde İngiliz etkisinde kalan kitapların yakılması için 1790'da kurulmuştur. İlk itfaiyeci Benjamin Franklin. Kural 1. Alarma çabuk cevap ver. 2. Yangını çabuk başlat. 3. Her şeyi yak. 4. Derhal itfaiye merkezine gidip rapor et. 5. Başka alarmlar için tetikte bekle.
Herkes Montag'ı izliyordu. O hiç kımıldamadı. Alarm ötmeye başladı. Tavandaki zil 200 kez kendini titretti. Birdenbire 4 boş sandalye kaldı. Kartlar bir kar sağanağı gibi saçıldı. Pirinç direk sarsıldı. Adamlar gitmişlerdi. Montag rüyadaki bir adam gibi direkten kaydı. Mekanik tazı kulübesinde sıçradı. Gözlerini yeşil alevler bürümüştü.
Montag, başlığını unutuyorsun.
Arkasındaki duvardan başlığını kaptı, koştu, atladı, yola koyulmuşlardı. Siren çığlığını ve metal çanlarının güçlü gök gürültüsüne gecenin rüzgarı saldırıyordu.
Dördüncü ayının sonu. Sayfa 65.